Ayrım 5.
Türk'ün menfaati bizi yanına almasındadır. Beyni bizizdir çünkü. Çoğu bilir bunu ve bizi severler. Dayanamayıp atıldım. Severlerdi demen lazım öğretmen. Şimdi bizden nefret etmeyi ve bizsiz yaşamayı öğrenmekteler. Bak bu yıl kirli celiler bile ortalıkta yok. Cesaret vermek için durum öyle feci değil dedi Mihali. Şehirlerde Türkler hala elimize bakıyor. Bize ihtiyaçları var. İşte size bir örnek. Avgula isimli bir dostum bir bey sayesinde sadece ordudan yakayı sıyırmakla kalmadı, para da kazandı. Ve üstelik bir ay sonra bir dükkan satın aldı kendine. Mehmet Bey kaçak diye arıyormuş onu. Hangi deliğe girdi bu çarıklı Avgula yahu? Onun iyiliği için arıyorum vallahi demişti bana. Gizleniyor dedim. Sakal koyuverip papaz kılığına girdi. Mutlaka bul bana hergeleyi. Bir taviyet belgesi aldım ona. Kendime ortak edeceğim. Sineğin yağını süzer o akıllıdır diyordu. Bütün bunlar sizler için geçerli dedi ihtiyar Stasino. Biz yoksullar için de amele taburları ile dar ağaçları var. Ben onu bilir onu söylerim dedi Jaco. Türk bu kurnazlığı Alman'dan aldı. Bugün Alman Türk'ün sırtına binmiş durumda. O kumanda ediyor. Doğru söylüyordu Jaco. Türkler Küçük Asya'nın tek başlarına efendisi olmaktan çıkmışlardı artık. Beyin Alman'dı. Türkse kol. Biri tasarlıyor öteki yapıyordu. Çok geçmeden İzmir'e bir Alman şefi geldi. Prusya üniformaları içinde Fatih Edalı kupkuru bir adamdı bu. Liman von Sanders'ti adı. İzmir Metropolitik Krizostomo bu adam için adını andığınız her seferinde gargara yapıp ağzınızı temizleyiniz demişti. Bir uğursuzluk gibi çökmüştü Küçük Asya'nın üzerine. Bizi toptan imha edip altın tiftiği elimizden koparıp almak için gönderilmişti. Ve Türkiye tam bir Prusya sömürgesiydi. Harpten çok önce memlekete bir Alman uzmanları akını başlamıştı. Tüccar, asker, polis, arkeolog, sosyolog, iktisatçı, doktor, rahip, öğretmen kisvesi altında durumu incelemeye, bizim aslımızı, geçmişimizi ve halimizi, istidat ve servetlerimizi öğrenmeye geliyorlardı. Hepsi de aynı ürkütücü sonuca vardılar. Biz, şeytan zekalı Rumlarla Ermeniler burada fazlaydık. Kendinden geçmiş beylerin tüm ticaret hayatını riayaya bıraktığı, uyuyan bir Türkiye'de haddinden fazla kilit noktası tutuyorduk elimizde. Türkiye, Almanya'nın tarafında yer alır almaz, kıyı bölgelerinde oturan Rumlar da sistematik şekilde topraksızlaştırılmaya başlanmıştı. Birkaç saat içinde iç bölgelere göç etmek zorunda kaldılar. Niçin, niçin ama, suçumuz ne bizim? Suçlusunuz o kadar, suçtu. Müttefikler bir zafer kazanınca gözlerinizin içi gülüyor. Analar bebeklerini beşikten çıkarıyor, ihtiyar ve hastaları yataktan kaldırıyorlardı. Kollarının gücü yettiğince eşya yükleniyordu erkekler. İşlerini, mallarını, evlerini bırakıp küçük topluluklar halinde Anadolu rüzgarlarının dövdüğü yollara atılıyorlardı. Dağlarda kar altında iki büklüm, kurak bölgelerin boğucu sıcağında susuzluktan inleyerek yürüyorlardı hep. Yüzbinlerce Rum ve Ermeni böylece telef oldu. Costa ile Panago'da gittiler amele taburuna. Bir gün öncesinin akşamı iki kere yorgun döndük tarladan. Sessiz ve bıkkın oturduk sofraya. Bir vakitler bayram günlerinde de böyle birlikte olurduk. Veda yemeği için iki besili tavuk kesmişti annem. Sessizdik ama içimiz içimize sığmıyordu aslında. Annem Costa ile Panago'nun tabaklarını yeniden dolduruyordu. Yiyin diyordu hep. Yumurtalı salça koydum. Hem de tam sevdiğiniz gibi mayhoş. Costa tarlalar için üzüntülüydü. Perişan olacak topraklar. Bir gün Manoli'yi de alacaklar askere. Arkasından Yorgi'yi ve hatta Stamati'yi. Ay benim anacığım, Sofia ile sizin haliniz o zaman neye varacak? Bunca alın teri, göz nuruyla kurduğumuz ne varsa yerle yeksan olacak. Bütün yemek boyunca aşılanacak ağaçlardan, ayıklanacak tarlalardan, kuru üzümden, tütünden, çift hayvanlarından konuştuk durduk. Ağabeylerimin ellerini ellerimin içine alıp bıraktıkları her şeye kendi gözüm gibi bakacağımdan emin olmalarını, endişe etmemelerini yalvarmak istiyordum. İstiyordum ki sevgi ve sadakat aksın kelimelerimden. Ama cesaret edemedim bir türlü. Costa ile Panago'nun belki de çek şu ayaklarını diye homurdanarak benimle dalga geçeceklerinden korktum. O gecede her zamanki gibi erken yatmıştık. Kabuslu rüyalar içinde çalkalanıp durduk hep. Annem uyumuyordu. Ağabeylerimin giyecekleriyle uğraşmaktaydı hala. O kasabada köylü gömleklerini, çocuklarının hayatı buna bağlıymış gibi büyük bir ayin ciddiyeti içinde ütülüyor ya da ütülüyordu durmadan. Çok geçmeden kalktı Panago. Uyuyamamıştı. Heyecandan, belki de korkudan. Boğuluyor gibiydi. Hıncını annemden aldı. Ne oluyor be ihtiyar? Ne böyle hayalet gibi dolaşıp duruyorsun ortalıkta? Git yat hadi. Hiç cevap vermedi annem. Elinden geldiğince sessiz giyecekleri yerleştirdi ve mutfağa yöneldi. Ama çoktan pişman olmuştu Panago. "Ne kafanı bozuyorsun sanki?" dedi tatlı bir sesle. "Kader böyleymiş, elden ne gelir? Allah nasip ederse bir gün döner, sana bir alay torun yaparız." "Amin," dedi annem. "Merhamet sendendir Aya Panayya." Çıktı odadan, ağlamaya gidiyordu. Şafak sökerken paketleri yüklenip Hacı Suluk istasyonuna kadar gittik onlarla. Geceden yığılmış bulutlar vardı gökyüzünde. Öylesine alçaktan uçuşuyorlardı ki boğulacak gibi oluyordu insan. Etrafta bir alay kadın ağlayıp bağırıyordu. Saçlarını yolanlar, yüzlerini tırmalayanlar vardı aralarında. Kupkuruydu annemin gözleri ama tren sarsıldığında dayanamayıp boşandı. "Hayırlı yolculuk," diye hıçkırdı. "Aya Panayya sizinle birlikte olsun." Daha sonra titrek adımlarla yanımda yürürken 100 yaşında gibiydi. Söktüler işte ciğerlerimi. Bir gün gelip bana bunca erkek evlat verdi diye Allah'a yakınacağım aklımın ucundan geçer miydi hiç? Savaş şöyle bir dokunup geçmişti bize. Bir ufak tırmık yarasıydı bu henüz. Sırada hançer vardı. Böyledir yüreği insanoğlunun. Küçücük bir felakette duracak gibi olur, sonuna kadar dayanır büyük felaketlere. Ameli taburundan kaçmak, bıçak gırtlağa dayanıp hepten çaresiz kalınca yapılacak şeydi ancak. Tavan taburu deniyordu asker kaçaklarına ve bunlar av hayvanları gibi durmadan kovalanmaktaydı. Kuyu diplerinde, lağımlarda, dam aralarında gizli sığınaklar kuruyorlardı kendilerine ve yıllarca kapalı bekliyorlardı. Hava kararır kararmaz koca bir kalınlar ordusunun şehir ve köylerle savaşı başlıyordu. Oğullarıyla kocaları asker kaçağı olan analardı bunlar. 4 yıl boyunca bu kadınlardan hiçbiri uykusuna doymadı. Şöyle rahat bir yemek yemedi hiçbiri. Çoğu bütün geceyi bir iskemle üzerinde, kulakları kirişte, her an geliyorlar korkusuyla sıçrayıp dehşet duyarak geçiriyorlardı. Tellal Kosma Sarapoğlu'nun karısı işte bundan ötürü delirdi. Odalara sığmaz cinsinden Levent yapılı 3 oğul saklıyordu. Hem ufacıktı evi kadıncağızın, 3 devi 2 göz odaya nasıl sığdıracak? Ama yok başka çaresi. Amele taburundaki 2 büyük oğlunun yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyordu. Baskın olduğu akşamlar hendek ve lağımlara atıyordu kendilerini Kosma'nın oğulları. Ve anaları kapıyı açıp ellerini titremesin diye göğsünde bastırarak zaptiyeyi beklerdi. Duygusuz bir sesle, "Buyurun," dedi, "arayın." "Nerede saklanıyor oğulların?" "Bilir miyim, bildirirler mi hiç bana?" "Gene de yakalayacağız, şüphen olmasın. Kurtulamayacaklar elimizden. Ve yakaladığımız vakit senin gözlerinin önünde boğazlayacağız." Ve küfrederek ayrılıyorlardı. Çatlayacakmış gibi çarpıyordu yüreği. Eli ayağı buz kesiyor, soğuk terler döküyordu. Tehlike uzaklaşıp çocuklar eve döndüğünde sessiz sessiz ağlamaya, diz çöküp dua etmeye koyuluyordu. Ve bir gece ardı arkası kesilmeyen bir gülüşle gülmeye başladı. Çocuklar başlangıçta şaşırmışlardı. Koşup aynaya baktılar hemen. Yüzlerini çamura bulanmış, diken yaraları ile kanlı görünce onlar da gülümsediler. Yıkandılar sonra ve sofraya oturdular. Ama anneleri durmak bilmiyor, gittikçe daha hızlı ve daha yüksek sesle gülüyordu. Ses dışarıdan işitilebilirdi. Kocasının sabrı tükendi sonunda, yumruğunu masaya indirerek, "Yeter, Allah kahretsin, yeter," diye gürledi. "Ne oluyor sana, jandarmaların her an geri dönebileceğini bilmiyor musun?" İşitmiyordu ki kadın, anlamıyordu ki, gülüyordu sadece ve çocuklara bir zararı dokunmaması için elini kolunu sımsıkı bağlayıp ağzını tıkamak zorunda kaldılar. Baskın geceleri akıl almaz bir dehşet havası eserdi. Jandarmalarla zaptiyeler bir kaçak yakaladılar mı, öldüresiye döverler, işkence ederler, hatta bazen düpedüz öldürürlerdi. Ve bitmek tükenmek bilmeyen uluması başlardı köpeklerin. Hiç kimse uyumazdı evlerde, beklerdi herkes. Bu durumu kazanç yolu haline getiren bir takım adamlar türemişti. Para ver, kurtaralım diyorlardı. Ver ver, daha ver. Bir kere verdiniz mi, isteklerin ardı arkası kesilmiyordu artık. Ve canınıza tak deyip de reddettiğiniz vakit tehditler başlıyordu. Nerede saklandığını biliyoruz sizinkilerin. İster istemez açıyordunuz gene kesenin ağzını. Sayısız paşa, yüksek rütbeli memur, zaptiye müdürü, basit jandarma ve muhbir böyle zengin oldular. Yeni bir soygunculuk ve cinayet harmanı getiriyordu her yeni gün. Bütün bunların aslında polis tarafından tertip edildiği biliniyordu ama mahkemeye başvurup failleri ihbar edebilmek için ölümü göze almak gerekiyordu. Bizim diyebileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı artık. Kendi benliğimiz bile. Herhangi bir Türk istediğini yapabilirdi bize. Devlet askeri giderleri karşılayabilmek için vergileri durmadan arttırmaktaydı. Askerlikten bağışıklık bedeli 25'ini aşmışlar için 40, aşmamışlar içinse 60 altın lira olarak tespit edilmişti. 6-7 çocuk sahibi bir aile nasıl ödeyebilirdi bunu? Köy karakolunda 8 jandarma vardı harpten önce, şimdi ise 40 taneydiler. Saatte 2 baskın yapan ve kasabaların altını üstüne getiren zaptiye memurlarıyla askeri polis mensupları da ayrıydı. Umutsuzluğa kapılıp dağa kaçıyordu insanlar. Orada Türk köylüleri yardım ettiği takdirde kurtuluş imkanı vardı. Yardım görme ihtimali iyice zayıftı. Yalnız Türk köylerine de öğretmişlerdi bizden nefret etmeyi. Müezzinlerle Yunanistan'dan atılmış mülteciler, gavurların zehirli birer yılandan farksız olduğunu ve onları bağrında saklayanların felakete uğrayacağını belletmek için seferber edilmişti. Silip süpürmek gerekiyordu bir an önce bu kafirleri. Allah'ın emri buydu. Ama asıl can düşmanlarımız Türk asker kaçaklarıydı. Aynı kaderi ortak olmamız birleştirebilirdi bizi. Ne var ki devlet mümkün olduğu kadar fazla Hristiyanı ortadan kaldırmaları şartıyla onları bağışlıyordu. Ve tabii onlar da bir sigara, bir tek kuruş, bir lokma ekmek için nerede olursa olsun ve kimi olursa olsun devirmeye hazırdılar. Bir gün öğleye doğru Şevket gelmiş beylikteki evimize. Annem, ablam, Yorgi ve Stamati evdelermiş. Manoli nerede, burada değil mi yoksa diye sormuş soluk soluğa. Gözünü kırpıyormuş durmaksızın sinirden. Barbata'nın üzerine oturmuş, sapsarıymış rengi, alabildiğine üzüntülüymüş. Yoksa Manoli'nin başında bir bela dolanıyor da onu mu öğrenip haber vermeye geldi diye düşünmüş annem. Dağdaki kaçaklara silah bulan bir yeraltı teşkilatıyla ilişkim olduğunu bildiğinden korkmuş. Ne var oğlum Şevket demiş, annem baban mı hastalandılar yoksa? Yoksa davarınızın başına bir şey mi geldi? Hüzünle başını sallamış Şevket ve müthiş kederli bir sesle cevap vermiş. Ah anacığım, ah kardeşlerim, keşke başımıza gelen bir hastalık olsaydı. Hekime varır kurtulurduk. Keşke davarımız uğrasaydı belaya, yeniden davar sahibi olurduk. Başımıza gelen öyle bir şey ki ne kurtulmak mümkün ne atıp yerine koymak. Sonra bir göz atmış etrafına dinleyen var mı diye ve Türk köylerinin Rumlara karşı nasıl ayaklandığını anlatmaya başlamış. Onun o sakin küçücük köyü bile hücuma hazırlanıyormuş. Girit'ten, Makedonya'dan, Epir'den atılmış mültecilerle Jön Türklerin dervişleri ve öteki sarıklılar vebadan bin kere beter pis gavur köpeklerine karşı kin saçmaktalarmış yüreklere. Başlangıçta demiş Şevket, kimseyi zehirleyemediler. Haydi canım diyordu köylüler, bunlara mı inanacağız? Kendi gözlerimize mi? Rumlarla yıllardan beri dostluk içinde yaşadık biz. Aramıza neye kin sokalım? Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır ama yalan söz de kuzuyu kurda döndürür. İnsan dediğin zayıf mahluk. Köye gelenler de bizim menfaatimizin sizleri ortadan yok etmekte olduğunu söylüyorlardı. Gavurlar ortadan kalkınca arazileriyle malları bizim olacak diyorlardı. Hadi bakalım. Bu iş hoşlarına gitti köylülerin. Kafalarını bozar gibi oldular. Akıllarını da alacak mıyız bunların akıllarını diye sordu Dilenci Ali. Alacağız dediler. Neleri varsa bizim olacak. Bu yetmezmiş gibi köydeki kaçaklara haber üstüne haber uçuruyordu jandarmalar. Hristiyanları temizlerseniz kılınıza dokunmayacağız diye. Birkaç gün önce hafızın evine tüfekle fişek getirip yığmışlar. Amcam köyün muhtarı sebebini savıp sordum. Yeğen sen ayakta uyuyorsun dedi bana. Bütün bizim köylerin silahlandığını anlamadın mı daha? Bundan böyle gavurlar hadlerine düştüyse evlerinden dışarı bir adım atsın bakalım. İyice canım sıkıldı. Bir isyan bürüdü içimi. Hemen babamın yanına vardım. Bir tamam anlattım olup biteni ve sordum. Ey benim canımdan pahalı babam, şimdi ben bunları gidip de arkadaşım Manoli ile ailesine bildirecek olursam Allah'a ve de memlekete karşı günah mı? Babam bir gün istedi düşünmek için. Bugün sabahleyin erkenden çağırdı beni. Git hemen arkadaşına haber ver dedi. Bizimkiler yanlış yolda, günaha giriyorlar. Allah'tan başımıza bir bela dolanmasa. Şevket'in kara gözlerinden yaşlar boşanmış bunları söyleyince. Annem eğilip öpmüş gözlerinden. Allah senden razı olsun evladım demiş. Dokunduğunu altın etsin. Git bul Manoli'yi de konuş onunla. Konuşamadık bir türlü ve Şevket'i askere aldılar. Savaşın getirdiği kinle vahşet daha güçlü çıktı dostluk ve arkadaşlıktan. Ve temiz yürekler düşman toprakları üzerinde unutulmuş bayraklar gibi kaldı. Stratikseno da bizim dağların reisi olmuştu. Çeliği bükecek kadar kuvvetliydi ve korku nedir bilmezdi yüreği. Strati'nin düğününün ortasında karısını bir kere bile öpmeden ziyafet masasında bırakıp tüfeğini omuzlayarak dağa çıktığı geceyi bütün köy hatırlar. Oysa herkes biraz eğlenebilmek, yiyip içip oynamak ve gülmek için Strati'nin düğününü beklemekteydi. Pazar giysilerini kuşanıp ellerinde hediyeler ve çiçeklerle şenliğe koşmuştu köylüler. Strati'nin ailesi baskıya uğramamıştı hiç. Türkler onun yiğitliğinden ürküyor, topraklarına pek yaklaşmıyorlardı. Bedel bile istememişlerdi ondan. İzmir'e inmiş, ürününü iyi fiyata satıp keseyi doldurmuş ve kendiliğinden haber vermişti bedeli. Kuş gibi hürdü artık. Düğününde herkes sonuna kadar eğlensin istiyordu. Yıllar boyunca herkes hatırlasın istiyordu nasıl evlendiğini. Kuzular çevrilmiş, kestaneli, çam fıstıklı, siyah kuru üzümlü hindi dolmaları hazırlanmıştı. Tam 5 kadın yemek işiyle uğraşıyordu. Et tuzluyorlar, köfte ve balık pişiriyorlardı. Tereyağları ile sütlü tatlılar, baklavalar, çeşit çeşit böreklerle doluydu çanaklar ve tepsiler. Gencecik, çok güzel bir kız olan yeni gelin, evlendiği yakışıklı yiğitten ayıramıyordu gözlerini. Evlenme çağında kızı olan analar birbirlerine gıptayla onu gösterip talihliymiş diye fısıldaşıyorlardı. Ve Strati karısını belinden kavrayıp dansa çekmişti. 3 sıra Venedik ve İstanbul altını geçirmişti gerdanına. Ve kemanlarıyla udları sabaha dek susmak bilmesin diye çalgıcıların alnına 5 Türk lirası yapıştırmıştı. İşte tam o sırada kurşun sesleriyle çığlıklar yükselmişti. Oğulları kaçak olup da gizlenen anneler dehşete kapılmışlardı. Ne oluyor gene yarabbi, ne var? Karanlıkta gölgeler koşuşuyordu. Sonra bir sessizliğe büründü ortalık ve bir ses yükseldi. Yeğenin küçük kotsuyu öldürdüler Strati diye bağırıyordu bir ihtiyar. Dul Elena'nın oğluyla Manistali'nin torununu da öldürdüler. Kemanlar susmuş, davetliler donup kalmıştı. Tek kelime söylemedi Strati. Dehşet saçan bir eda ile tüfeğine uzandı. Geçsin diye yol açtılar hemen. Halası Sofia'nın kapısının önünde yeğeni Kotso'yu gördü. Yüzü koyun yere uzanmıştı delikanlı. Sırtında bir bıçak saplıydı. 5 metre ötede en iyi arkadaşı Lefteri, bedbaht Elena'nın biricik evladı, başından yediği 3 kurşunla kanlar içindeydi. İhtiyar Manistani'nin öksüz torunu Aleko'nun manzarası ise daha da korkunçtu. Boynuna bir çarşaf dolanıp evinin balkonuna asmışlardı çocuğu. Bu ilk katliamdı. Ah çocuklarımız diye haykırıyordu kadınlar. Aya Panaya yardım et bize. Koruyun bizi Aya Dimitri, Aya Yorgi. Strati bembeyaz kesilmiş düşünüyordu. Kim öldürmüş olabilirdi acaba? Kim seçmiş olabilirdi katliama başlamak için onun düğün gecesini? Ona çevrilmişti bütün gözler. Kararını bekliyorlardı. İtiraz kabul etmeyen bir sesle gidin bana kahraman oğlunu, Balurdo'yu ve Alpegidis'i çağırın dedi. Sonra evine girdi. Karısı arkasından seyirtiyordu hep. En ufak hareketlerini gözlüyordu zavallı. Annesi ağlamaya koyulmuştu. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi Strati? Ne olur gitme oğlum, terk etme bizleri. Öfkeyle bağırdı Strati. Kesin zırıltıyı, topunuzu şeytan götürsün. Birkaç küfür savurduktan sonra duruldu birden. Annesiyle karısının karşısında bulunduğunu hatırlamış ve pişman olmuştu. Bırakın ağlamayı dedi sakin bir sesle. Görmüyor musunuz topunuzu birden yok edeceklerini? Hemen karşılığını vermek gerekiyor bunun. Malımızı ve canımızı savunmak gerekiyor. Ellerini kana bulamış olanların titremesi ve korkması şart. Bir anda toplanıvermişti bütün kaçaklar. Hemen o gece atlanıp silahlandılar ve yanlarına yiyecek alıp dağın yolunu tuttular. Kadınlar ağlaşıyordu. Ya Rabbi, bu evlatları boğazlayacaklar. Nereye gidiyorsunuz? Kim yardım edecek size? Desteksiz, korunmasız ne yapacaksınız böyle? Allah'ım! Strati'nin düğünü böylece sona eriyor ve böylece kahramanlıkları başlıyordu. O günden sonra Strati ismini işiten Türk birliklerini bir korku alacaktı. Şeytan diyorlardı ona. İsmini anınca 3 kere tükürüyorlardı. Bir akşam evine dönmek cesaretini gösterdi. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı, göklerin gürlediği, şimşeklerin ard arda çaktığı, kudurmuş bir rüzgarın dağları yerinden oynatırcasına estiği bir geceydi. Dışarıya burnunu bile uzatamıyordu insanlar. Yalnız o sokaklardaydı. Düğün gecemi yaşamak istiyorum ben. Düğün gecemi elimden alamaz bu itler. Bir oğlum olsun istiyorum. Ölünce öcümü alacak birisi kalsın ardımda. Karısının öpücükleri nasıl da tatlıydı. Ve Strati o akşamdan sonra sık sık tuttu evin yolunu. Ele geçmesine ramak kalan geceye kadar. Sonra da karısı uzun bir süre geceler boyunca bekledi durdu. Ve Strati bir haber aldı günün birinde. Annesi can çekişiyordu. Hayır duasını vermek istiyordu oğluna ölmeden önce. Yoldaşlarını topladı Strati. Kardeşler dedi. Beni dünyaya getirmiş olan annem ölmek üzere. Gidip onu son bir defa öpmek boynumun borcudur. Ödevimdir. Ama sizlere karşı daha büyük bir ödevim var. Çünkü sizler bana hayatlarınızı emanet ettiniz. Kararı siz verin. Git diyecek olursanız yüreğim bir kuş gibi hafifleyecek. Kal diyecek olursanız bilin ki hiç sesim çıkmadan kalacağım. Çünkü mücadelenin bu noktasında kendi meselelerimizi gömmek zorundayız. Harbin meşakkatinden çok barış dolu bir hayatın geleneklerine bağlı olan genç kaçaklar bir ağızdan cevap vermişti. Git reis git. Kolay kolay hakkından gelinmez, Stratin'in boynu kalındır. Şafak da atını mahmuzlamıştı. Yoldaşlarından ikisi de onunla birlikteydi. Yaklaştıklarını gördüğü vakit sert bir sesle ne oluyor diye sormuştu. Derhal dönün geriye. Çocuk değilim ben. Annem sütten keseli yıllar oluyor. Ama ısrar etmişti ötekiler. Yüreğimiz bize böyle emrediyor reis demişlerdi. Cehenneme gidecek olsam bile seninle birlikteyiz. Hay budalalar, madem canınız gezinti istiyor gelin bakalım. Köye ulaştıklarında önce hayvanlarını güvenli bir yere ihtiyar Dimitro'nun krevine gizlediler. Ve gene orada öğrendiler koca bir taburun dünden beri köye doğru yürüyüş halinde olduğunu. Görünmemek için Strati arka taraftan dolaşmıştı evine. Elini cebine atıp anahtarı kavradı. Kaç defa okşamıştı bu anahtarı karanlık bastığında ve her defasında kilidi sokup kapıyı usulca açarak karısını kucaklayıp yatağa götüreceği, öpücüklere gark edeceği anın hayalini görmüştü. Bir kedi gibi evin içine, annesinin yatmakta olduğu yatağa sessizce yaklaştı. İhtiyar kadının alnından öptü yavaşça. Bembeyaz saçlarını sevgiyle okşadı. Geldim anne, yanındayım işte. Ama hiçbir şeyi işitmiyor, hiç kimseyi tanımıyordu artık annesi. Kesik hırıltılarla sönüyordu. Yatağın önünde diz çöktü Strati. Başını ellerinin arasına saklayıp daldı bir süre. Karısı onu orada öyle buldu ve birlikte ağladılar. Sonra doğruldu karısı. Oğlunun beşiğine doğru çekti kocasını. Strati yumrukları sımsıkı bir halde uyuyan küçüğü görünce yumuşayıp gülümsemişti. Sevgili yumurcak diye mırıldandı okşayan bir sesle. Demek şimdiden hazırlanıyorsun yumruklu kavgalara. Bir telaştır kaplamıştı karısını. Sofra kurmaya girişmiş, rakıyla birlikte evde yiyecek namına ne varsa getirmişti ortaya. Acılık taşan bir sesle kalmayacağım Lenyo sevgilim dedi Strati. Boşuna yorma kendini, derhal gitmem gerekiyor. Lenyo'nun gözleri dolu dolu olmuştu. Koşup sarıldı kocasına. Yüreği dışarı uğrayacakmış gibi çarpıyor, bütün vücudu titriyordu. 20 yaşındaydı henüz ve Strati'nin unutulmaz bir kucaklayışı vardı. Artık dayanamayacağım diye inledi genç kadın. Kendini kaybetmek korkusuyla yavaşça itti kadını. Ya ben dedi, ben dayanabiliyor muyum sanki? Çarkın içindeyiz Lenyo. Hayatımız bize bağlı değil artık. Anlamadın mı bunu daha? Daha ne kadar sürecek bu Strati diye fısıldamıştı Lenyo. Katliam bitinceye kadar, yani belki de hep demek istedi ama tuttu kendini. Masaya ilerleyip tabancalarını kuşandı, kayışını takarken dönmüş, sınırsız bir sevgiyle bakmıştı karısına. Korkunç bir andı bu. Bir adım daha yaklaştığı takdirde gün ışığının kendisini orada yakalayacağını çok iyi biliyordu. Rakı şişesini kaptı aniden, bir dikişte boşalttı, bıyıklarını kuruladı elinin tersiyle ve bir tekme savurup devirdi iskemleyi. Devrilsin ve kırılsın işte ve bu eve artık ölüm girmesin. Sonra da ne karısına ne annesine ne de oğluna dönüp bakmadan karanlık ve korkunç uzaklaştı. Köyün sınırına ulaştığında yoldaşları kendisine doğru koştular. Reis, Türk ordusu neredeyse burada olacak. Hemen atları atlayıp kaçalım. Yoksa halimiz duman. Tereddüt ediyordu Strati. Kulağını dikip etrafı dinledi karar vermeden önce. Uygun adım yürüyen ayaklarını uğultusuyla insan sesleri taşıyordu rüzgar. Gitmek mi yoksa kalmak mı? Gittikleri takdirde üçü de yakalanmak tehlikesiyle burun burunaydılar. Ve onlarla birlikte sığınaklarının dışında içi rahat uyuyan bütün kaçaklar da. Vuruşmaya girdikleri takdirde ise savaşın gürültüsüyle uyanıp gizlenebilirlerdi. Vakit kaybetmeyelim dedi Strati. Çabuk kuru odunla çalı çırpı toplayıp getirin bana. Bütün tepeyi örteceğiz. Planın nedir reis? Vuruşmaya razı olup kalırsak mahvolduğumuzun resmidir. Sayımızı fazla göstermek için ateş yakıp Türkleri sağa doğru çekeceğim. Siz böylece sol taraftaki keçi yolundan rahatça sıyrılabilirsiniz. Yuttukları takdirde ben de kaçıp kurtulabilirim. Olmazsa can sağlığı. Asla unutamayacakları bir ders vereceğim onlara. Kendim ölmeden önce onlardan hiç olmazsa birkaçını daha cehenneme yollarım. Çocuklar Strati'yi bırakmak istemiyorlardı. Anlıyordu onları. Ama başka çare yoktu artık. Sert bir sesle haykırdı. Reisiniz ben miyim değil miyim? Bensem emrediyorum dinleyeceksiniz. Sadece bir kere derin derin soludu Strati. Yüzünü ve ensesini kaplayan teri sildi. Sonra ortalığı ateşleyip yukarıya doğru Ayasofya Kilisesi'ne tırmandı.